Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayal ürünüdür. Gerçek kişi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajısının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Kobra bir Cem, hoş geldik.
Vallahi bu sefer bayağı hoş geldik bu hafta Kobra 2'cim. Nasılsın?
İyiyim hayatım, yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan gibiyim. Dipçik gibi, gergin, muhteşem.
Genç ve ışıl ışılsın.
Aynen öyle. Sen nasılsın?
Ben de çocuk yaşta sünnet ettirilip vücut bütünlüğü ailesi tarafından zorla bozulmuş ve mağdur edilmiş. Her Türkiye'li genç erkek gibiyim hayatım. Peki ben şunu çok merak ediyorum. Modelleri nereden buluyorlar?
Yani onu ben de bilemiyorum. Seren Serengil de yaptırdığında sormuştuk biz bu soruyu, biliyorsun. Peki hangi çocuğun diye.
Herhalde ama şey, toplu sünnet törenlerinde şey falan, ellerinde bir saklama kabıyla bekliyorlar geziyorlar orada. Önceden biliyorsun kına çerez dağıtılırdı. Şimdi artık çocuğun neyse.
Neyse. Harika bir hafta geçiriyoruz Kobra Kobra olarak. Spotify karnemiz açıklandı. %100 oranında büyümüşüz. Hem dinlenmelerimiz hem takipçilerimiz %100 artmış. Verilerimizi ya paylaşmışızdır ya hafta içinde paylaşacağızdır.
Ve bu verilere tabii ki ulaşabileceğiniz sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım o zaman.
Twitter'ımız KobraPod, Instagram'ımız KobraKobraPodcast.
En önemlisi, biz bu işi sponsorsuz, desteksiz, ekipsiz, onsuz, bunsuz, tek başımıza iki kişi bir mikrofonun başına geçerek yapıyoruz. O yüzden bize destek olabileceğiniz Kreosus hesabımız KobraKobraPodcast diye hatırlatmaktan geri durmayalım ve gündemimize başlayalım istersen.
Haydi başlayalım. Hadi bir demokrasi şöleni diyelim hayatım ve demokrasinin en büyüğünü yaşandığı, en güzelinin yaşandığı yerlerden biri olan
en ilerisi.
En ilerisi.
Bizimkinden bile ileri onlarda demokrasi.
En doğrusunu söyledin. Gerçekten en ileri demokrasi dünyadaki Kuzey Kore.
Bir seçim yaşandı Kuzey Kore'de ve Kuzey Kore tarihinde bir ilk aslında yaşanmış oldu. Kim Jong-un Bey %99,91 evet oyuyla seçilmiş. %0,09'lukta bir hayır oyu çıkmış. Kuzey Kore'de bir ilk bu. Hep %100 çıkıyor biliyorsun sonuçta. Evet. Eğer Kuzey Kore demokratikleşme yolunda bu hızla devam ederse yakında ortada bir yerde buluşacağız Kuzey Kore ile. Kuzey Kore, Suudi Arabistan, biz üçümüz bir yerde bir orta nokta bulup buluşacağız
kesinlikle,
yani.
Kesinlikle. Yani buradaki bu seçim mantığı da inanılmaz. Sanırım bu Kim Jong-un Bey iktidara devam etsin mi etmesin mi diye soruluyor.
Ağzından değil, geniz etinin arkasından söyleyeceksin.
Önce geniz etimi bulmam lazım, zor. İktidara devam etsin mi etmesin mi diye sorulmuş halka. Yakında Sayın Cumhurbaşkanımıza da bence böyle bir sisteme geçilebilir.
Ya bence işte hiç geçilmesin o sisteme. O mecliste onaylansın, ölümüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah göstermesin. Hep Sayın Cumhurbaşkanımız olarak kalsın. Zaten bunu her program söylüyoruz.
Dünya sıkı sıkı sarıldı liderlerine son zamanlarda.
Böyle şey derler mesela, Palu ailesinde çok konuşmuştuk bunu, toplu sandrı hali diye. Toplu bir Stockholm sendromu yani Kuzey Kore'de yaşanan da belli ki.
Çıkış da yasak orada tabii. Gidemiyorsun da yani, mecbur.
Mecbur. Celladına aşık olmak zorundasın yani orada.
Saçını Kim Jong-un Bey gibi kestirmek zorundasın yani.
Veya babası şansını öldüğünde gözlerin kuruyana kadar ağlamak zorundasın sokaklara çıkıp.
İnanılmaz. Orası da bambaşka bir dünya yani, işte ne diyebiliriz. Değil
bambaşka
mi?
Mı diyorsun?
Ne diyeyim?
Yani değil mi, sen de haklısın, ne diyorsun?
Milleti üzmeyelim şimdi.
Üzmeyelim.
Hadi Hollanda'ya gidelim. Orada da bir seçim yapıldı. Geçtiğimiz hafta bazı Twitter hesapları bizi kandırdılar.
Şey diyormuşuz değil mi? Kılıçdaroğlu gibi MİT'çiyiz deyip kandırdılar bizi. Hollanda derin devletindeniz biz dediler. Bize danışın dediler.
Yok ayol, Fahrettin Bey'in Twitter hesapları yanlış haber vermişler. Yalan yanlış yazmışlar, biz de Dilan Hanım kazandı diye haber yaptık. Ve aşırı sağ olarak tanımlanan Özgürlük Partisi'nin lideri Hollanda'daki seçimden birinci çıkmış. Dilan Hanım da ikinci olmuş.
Parti lideri:
eğer başbakan olursam dinleri, cinsel yönelimleri, renkleri, cinsiyetleri ya da her ne olursa olsun tüm Hollandalıların yanında olacağım. Eğer başbakansanız muhalefet liderliğinden farklı bir rolünüz olmalı.
Demiş.
Güzel, bu idrakla göreve başlanması çok önemli. İyi bir motivasyon.
Çünkü bizde biliyorsun göreve alanlar ilk önce LGBT'lerin ümüğünü sıkıyor.
Aynen. İlk önce ümit sıkacaklar listesi yayınlıyor. Ondan sonra
diğer geri kalanları kucaklıyor.
Aynen. Bu arada Dilan Hanım'ın partisi zaten iktidar partisiymiş 2006'dan bu yana. Bu seçimde kaybetmiş. Hollanda adına hayırlı uğurlu olsun diyelim, ne diyelim, ama bu aşırı sağ olan yönelim beni endişelendiriyor diyeyim. Aysun Kayacı gibi bir açıklama yaparak.
Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Hollanda'da yaşayan bir arkadaşıma sordum. Dedim ya hani heyecan dorukta. Hani seçim sonuçları bekliyorsunuz falan filan diye.
Yok dedi, ayol umurumuza değil, evet. Bağırdayım dedi.
Nasıl dedim ya, seçim sonuçları bu, hani insan gecesi gündüzü kalmıyor insanın falan. Yok dedi ya, kim seçilse seçilsin ne olacak dedi yani.
Harika.
Böyle ülkelerin başbakanları seçildiği zaman ben muhalefet liderliğinden farklı bir rolüm olacak. Bundan sonra hiç kimseyi hiçbir şekilde ayırmayacağım, ona göre davranacağım diyor işte bu tarz ülkelerde.
Ya. Ya. Halbuki dost var düşman var, ayıracaksın, ayıracaksın yani,
evet.
Ya. Herkesi kucaklayamazsın öyle.
Öyle olmaz. Hazır dost düşman demişken biliyorsun en yakın dostlarımızdan biri Elon Musk'a gidelim istersen.
Gidelim.
Kendisi bu hafta kantarın topuzunu iyice kaçırdı.
Kaçırdı. Kendisi bu hafta ne yapacağını şaşırdı diyebiliriz bence.
Go fuck yourself dedi ayol insanlara. Daha ne diyecek yani?
Aman Sayın Cumhurbaşkanımız öğretmesin böyle kelime. Onun yanında da aman diyeyim, edep var, ahlak var yani, hiç hoşlanmaz böyle şeylerden, evet, biliyorsun, evet. Sakın.
Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın bildiği cümleler, welcome, where is your wife?
O yüzden bu
cümle... Devamında bunu söylerse hiç çok büyük sıkıntı yaşanır yani. Sen gör diplomatik krizi.
Çok ayıp. Ne yaptı bu hafta kendisi?
Kendisine bu İsrail-Filistin meselesiyle ilgili R yaptın dendi açıkçası.
Evet.
Amiyane tabiri.
Biliyorsun internetini yollamıştı Gazze'ye Elon Musk. Bu olaya bir tek öyle dahil olmuştu. Starlink'ini yolladı. Onun dışında da bu konuya karışmamayı tercih etmişti ama...
Ama X'in bir biliyorsun ifade özgürlüğü politikası var ve tırnak içinde politika adı altında artık ne antisemitist, ne homofobik, ne ırkçı söylemleri doğru düzgün elemiyor X ve X adıyla Twitter uygulaması. Bu yüzden de Yahudi çevreler tarafından Elon Musk Twitter antisemitist içerikleri ön plana çıkarıyor ve işte bunları elemiyor. Siz de bu sayede işte antisemitizmi, Hamas'ı destekliyorsunuz diye bir suçlamada bulunuldu Elon Musk'a karşı Yahudi lobisi tarafından. Elon Musk'ın iddiası odur ki başta Disney olmak üzere reklamlarımızı çekeceğiz diye tehdit edilmiş Elon Musk. Elon Musk da beni parayla tehdit ediyorsanız gidin kendinizle
oynayın.
Oynayın demiş.
Aynen öyle. Bu arada X'de bunu yapmasının sebebi insanların daha çok orada vakit geçirmesi. Yani o antisemitistmiş, Müslüman karşıtıymış, bir şeymiş, ona bakılmaksızın içeriğine tartışma yaratacak herhangi bir şeyi ön plana çıkarma üzerine kurulu bir algoritması var şu an zaten. O yüzden her türlü saçmalığı görüyoruz. Sen evet. Özel kısmına girdiğimiz zaman en aykırı fikirleri, en tuhaf.
Özellikle seni tahrik edecek fikirleri görüyorsun.
Kesinlikle. Bir de yani herkesin oralarına oynayan bir algoritma geliştirmiş. Tebrikler. Tam bir şeytan, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi şeytan icadı yani, tam.
İstersen buradan başka bir şeytan icadı, YÖK'e gidelim. Ne, yalan mı?
Çok doğru.
12 Eylül darbesinden geriye kalan tek kurum Kenan Evren'in icadı.
Çok
ve
doğru.
Şeytan icadıdır demekte de hiçbir sakınca yok bana kalırsa yani.
Üniversite sınavında ilk kez baraj kaldırılmıştı biliyorsun. Baraj kaldırılınca ne oldu peki diye YÖK veriler paylaşmış. Eksinet yapanlar üniversitede 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler kazanmışlar. Eksinet'le en çok girilen bölüm de 2 yıllık çocuk gelişimi bölümü olmuş.
Türkiye'de çocuk gelişiminin geldiği nokta.
Aynen. Şimdi çocukları bunlar yetiştirecekler. Eksinetler.
Ama... Şöyle düşün, aslında fikri iktidar için çok uygun. Kindar bir nesil yetiştirmek için bir üniversite sınavında 5 tane bile soru çözememiş bir insan kadar daha uygun birini bulamazsın yani. Şimdi lafımı da söylemekten geri duramam. Kim kırılacaksa kırılsın yani. 3 tane Türkçe sorusu, 3 tane matematik sorusu, 2 tane sosyal bilgiler sorusu çözemeyen insan da alınacaksa alınsın zaten söylediklerim.
Zaten o kadar soruyu çözen insan 250 puan alıyor.
Barajı geçiyor işte yani.
Aynen öyle. O kadar da yoksa yok. Zaten hiç heves etme yani. Niye ne senin bu sınav?
Hayır, belli ki o 2 yılda olsa 4 yılda olsa okuduğunda pek karşılık bulmayacak sende yani. Veya işte bunun neticesinde eksi netlerle veya çok korkunç barajı geçemeyecek puanlarla işte hukuk kazanmış, ne bileyim işte çocuk gelişimi kazanmış, parasını verip bilmem fizyoterapi, sağlıkla ilgili bir alan okumuş, inşaat mühendisliği okumuş falan insanlar gelip işte inşaat yapıyor, depremde başına yıkılıyor, bir yerini kütürdeteceğim diyor, seni sakat bırakıyor, davana bakacağım diyor, abuk subuk kararlar veriyor yani.
Vahim işte çocuk gelişimi yani. Evet. Eksinet'te çocuk gelişimi olmayacak iş yani. En düşük tıp puanı da Binali Yıldırım'ın üniversitesindeymiş. Bu da yavru kobralarımızın hoşuna gidecek küçük bir trivia bilgisidir. Paylaşmak istedim.
Fun fact diyorsun.
Aynen. Yarın öbür gün canlı gösteri yapacağız. Quiz olur, sorarız. İyi çalışsınlar. Nereden ne geleceği hiç belli olmaz diyelim.
Şimdi bir şeytandan başka şeytana gidelim istersen diye devam ediyormuşum burada.
Ama edilesi çünkü...
Şeytanın aklına gelmeyecek üç kağıtlar söz konusu. Melih Gökçek 2018 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden eşi ve avukatları adına bir ihale sonucu belediye üzerinden dubleks konutlar almış. Belediye adına yapmış bunu yani.
Evet ve hala orada yaşıyormuş.
Maşallah, rahatlığa bak. Şunu anlatmak isterim size, şu anekdotu. İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığından istifa ettiğinde, bittiğinde Cumhurbaşkanlığı görevi. Çankaya'ya geliyor ve Mevhibe Hanım'a diyor ki eşine, Mevhibe Hanım hani 24 saat içinde köşkü boşaltmamız lazım. Mevhibe Hanım diyor ki boşaltırız paşam tabii ki. Sonra çalışma odasına çıkıyor önüne, 2 dakika sonra geri geliyor. Lakin diyor arabamız da olmayacak. Yani o taşınma ya. İşi için Cumhurbaşkanı, ben özel taşınma işim için Cumhurbaşkanlığı aracını kullanamam diyor. Ya. Arabamız da olmayacak ama diyor. Devletin arabası çünkü o diyor. Gelinen noktaya bak. Bak karısı, avukatı, bilmem nesi, koca
site amca.
Site ya, site gördüm ben fotoğraflarını. Evet, site ben yani.
De ben de gördüm.
Ankaralıların vergisiyle gitmiş onu almış. Bahçesinde jelibon arıyor.
Aynen öyle. Neyse ki mahkeme ama doğru kararlar vermiş. Zaten biliyorsun ülkemizdeki mahkemeler doğru kararlar vermesiyle ünlüdür. Gökçek evden tahliye edilecekmiş. Tebrik ederiz. Teşekkür ederiz mahkememize de.
Yani biz de Ahmet. Değil mi? Bir de çünkü tabii. Büyükşehir Belediyesi adına alınmış yani apaçık.
Ama Melih Bey tabii sen mahkemeysen ben daha başka mahkemeye gideyim. deyip itiraz edecektir. Eşya topladığını zannetmiyorum
yok,
Melih Bey'in.
Yok Melih Bey şaka programındaki Işın Karaca gibi kendini böyle kapılara zincirler, o evden çıkmaz yani. Hatırlıyorsun Demet Akbağ gitmişti evini yıkacağım senin diye.
Hatırlıyorum.
Diyelim ve başka bir
şeytan icadı TikTok.
TikTok'a geçiş yapalım.
Başka bir şeytan icadı TikTok. Las kızı olarak TikTok'ta biri ünlendi bu hafta biliyorsun.
Bir iki haftadır ünlüydü. Düşüyordu aynen. Önümüze.
Ve göğüs dekoltesiyle yayınlar açıyordu.
Kendisi teşhircilikten dava açıldı ve gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde.
İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ama Show Haber tabii ki araştırmacı gazeteciliğin bir numaralı adresi biliyorsun. Kapısına dayandı kadının ve korkunç bir dille, korkunç sorularla
kaç para kazandınız? Memenizi niye açıyorsunuz?
Devam edecek misiniz? Kocanız da yanınızda bazı videolarda, ne iş? Çocuğunuz da varmış. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Gibi mahalle baskısını kapının önüne kadar getirmişler sağ olsunlar.
Kadının ne kadınlığı, ne anneliği, ne eşliği, ne insanlığı, ne ahlakı, hiçbir şey kalmıyor yani.
Kendisi Show TV muhabirine de bir açıklama yapmış.
5-6 ayda 20 bin lira kazanıyorum. Bilerek göğsümü açmadım. Düğmem koptu. Benden daha kötüleri var. Bu şekilde asla bir yayın yapmam. Evden atıldım. Kirayı ödeyemedim. O yüzden yayın açmaya başladım.
Aslında burada görülmesi gereken şey bu Las kızı neden memesini açıyor değil. Bu Las kızının memesini açmaya neler itiyor? Neden? İlk yayını neden ve nasıl açtığını da söylüyor. İlk motivasyon neymiş yani, o kırılma anı nerede yaşanmış, bunu açıkça söylüyor. Tabii ki şey değil yani, işte seks işçisi olmak için illa tırnak içinde söylüyorum bunu, ahlaki bir kırılma yaşaman lazım ve işte falan filan anlamında söylemiyorum. Tabii ki bunu bile isteye seçerek de yapılabilir bir meslektir. Dünyanın en eski ve bana kalırsa da en onurlu mesleklerinden birisidir.
Ama hanımefendi.
Zaten hani kendi yaşadığı hayat ve içinde yetiştirildiği ortam da zaten bu kadarı için bile bir aslında tırnak içinde ahlaki kırılım yaşamasını gerektiriyor. Onun yaşadığı dünyada bir düğmeni açabilmek için bile ahlaki bir kırılma yaşaman gerekiyor. Ve bunu da işte toplum neden bu hale geldi diye bağıranlar görmemek için elinden geleni de yapıyorlar. Al bunlardan birisi Devlet Bahçeli.
TikTok rezaleti salgın gibi yayılmaktadır
diye çıkışıyor. Neden ama?
Neden?
Bu insanlar buradan para kazanıyorlar, evet. Ve yani senin mesela o bir para bilmem ne falan diye çığlık ata ata dilenen insanlara ne kadar üzüldüğünü, kahrolduğunu, böyle ne kadar hayretle anlattığını hatırlıyorum. Al başka bir versiyonu. Her türlüsü var TikTok'ta. Her çeşit para dilenen insan var yani.
Hayatım Atatürk'e benzeyen beyefendi, gemi atın Samsun'a çıkacağım diyormuş yani.
Evet işte.
Olmayacak
peki,
şey.
Peki
yani.
Bu insanlar neden yapıyor bunu?
Tabii keyiften yapmıyor.
O amcanın muhtemelen emekli maaşı yetmiyor kendisine. Bu Las kızı denen kızcağız muhtemelen.
Çocuk iş bakıyor bu, evde evet. Eşinin maaşıyla oturuyorlar yani. O da ne kadar olabilir?
Yani bir fırsat eşitliği ya da bir böyle başvurup kendine iş bulabileceği falan, böyle bir alternatif de yok önünde. Bir yol gösteren de yok. Belki var böyle alternatifleri ama televizyonu açtığında bu alternatiflerini görmüyor. Dilan Polat'ı görüyor. görüyor. Veya işte TikTok'tan bilmem kime 3000 liralık hediye gönderen Demet Akalın'ın kızını görüyor yani. Diyor ki bana niye göndermesin? Kadına yönelik şöyle bir istihdam paketlerimiz var. Evde çalışan kadına şöyle destek vereceğiz.
Evlilik paketlerimiz var hayatım onlar yerine. O paketler değerlendirilmiş demek ki birkaç bitmiş, yıl önce.
Bitmiş. Paketin sonu gelmiş yani.
Başka bir paket yok ama.
Yok devam paketi olmadığı için. Böyle bir alternatif bulmuş yani Laz kız hanımefendi de kendine.
Yapacak bir şey yok.
Mahkemelerle hiç yüzü gülmeyen eski bakanımız Süleyman Soylu'ya gidelim istersen. Adamcağızın anasına mı sövmediler, kendisine neler söylemediler. Hiçbirisine hakaret saymadı mahkemeler. Yine suç işleri bakanı denmesin de ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmiş hangi mahkemeyse o.
Suçlarla uğraşan bakan anlamında zaten. Yani biz hiç kullanmayız öyle bir kelimeyi ama kullansak da bu anlamda kullanırız.
Tabii muhakkak.
Suç İşleri Bakanı yani
suçlularla ilgileniyor ve onları çökertiyor.
Aynen. Eminim mahkemede aklı başında insanlardan oluşmuş ki yine her zaman olduğu gibi böyle bir karara varmışlar. Tebrik edelim.
Tebrik edelim.
Mahkemeler 4 nala bu hafta.
4 nala.
Değil mi?
4 nala. Bak en çok çalışan mahkememiz.
Yüksek mahkeme
diyeceğiz. Yüksek mahkeme. Sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim.
Diyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri.
Sayın Cumhurbaşkanımıza.
Tayyip abi ben seni çok severim ama bu Anayasa Mahkemesi'nin kararını kabul etmeme olayı doğru değildir.
Diye böyle çok samimi, içten, duygusal bir mektup yazan eski danışmanı İzzet Özgenç hakkında terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerine hedef gösterme. Suçundan suç duyurusunda bulunmuş.
Katalogdan bu çıkmış beyefendiye gibi değil mi?
Yani Yargıtay 3. Ceza Dairesi acaba böyle bu tarz kendini ifade eden insanlar hakkında suç duyurusunda bulunmak yerine kendi alanıyla ilgili önüne gelen dosya yoğunluğuyla uğraşıp onlarla ilgilenip onları azaltmaya çalışsa acaba ülke adına daha mı yararlı bir iş yapmış olurlar diye de düşünmeden etmiyor insan.
Çok çok daha faydalı olacakları kesin.
Ama işte artık memlekette herkes Ahmet Hakan gibi üzerine vazife olmayan işlerle ilgilenmekten daha büyük keyif alıyorlar.
Hadi biraz da ekonomi diyelim. Üzerine vazife olmayan işler demişken aklıma ekonomi geldi. Çünkü neden gelmesin?
Benimki çünkü sen de bir ekonomistsin.
Aynen öyle. Türk İş yeni verilerini açıkladı. Aralık ayı için 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 14.025 lira, yoksulluk sınırı ise 45.000 lira olmuş.
Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 18.239 liraya çıkmış. Yaşama, nefes alıp verebilme.
Fatura, kira, ulaşım, yemek.
O kadar.
O kadar.
Şey bile değil, doğalgaz bile yok içinde muhtemelen. Nur Sema gibi duştan çıktın mı zatüre garantili yani.
Kesinlikle yazık. Ve yani bu da demek oluyor ki yeni asgari ücretimiz en az 18.239 lira olmalı.
Hayır. Ne bekarlık? Gebersin ayol bekarlar.
Aynen.
Yaşamak diyorsun. İsteyen çiftleşecek ülkemizde. 18'ini doldurduysan 27'ine kadar.
Aynen.
Hemen çiftleşeceksin.
Hemen. Bunun hemen. İçin seferber olmuş. Çok hemen. İnsan var.
Bak 15 harbinden 2 asgari ücret 40 bin lira bal gibi geçin. Bak 5'te çocuk yaptın mı ona da 15'te devlet desteği bak 4 kişilik aile 45 bin lira hemen bak fakirlik sınırını bile geçtin.
Mis gibi. Mis 35 gibi. Bin lira düşük faizli fakirler için oluşturulan ev kredisine de başvurursun.
Her ne kadar 7 kişilik aile bile olsan 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırını geçmiş olursun yani.
Olsun o matematik. Olsun. O kadar matematik bilmeye gerek yok
hiç
zaten.
Hiç yok. 5 çocuk diyorsa yapacaksın.
Bir yanda bunlar yaşanırken bir yanda da dünyanın en pahalı %100 elektrikli aracı olan 26.6 milyon lira değerindeki
Rolls-Royce Spectre
için Türkiye'de 110 kişinin sıraya girdiği açıklanmış.
İsimleri de açıklansaydı keşke.
Mesela Dilan Hanım girmiş miydi?
O listeyi hemen masa teslim hemen. Etsinler yani.
Hemen.
O listeyi bize açıklamasalar da masa bir açıklasınlar yani bakalım kimmiş o 110 kişi.
Lütfen yani.
Rolls-Royce bir de elektriklisi.
Ve 26 milyon lira.
İngiltere kraliçesi misin ya sen yani? Bu arada bu 26.6 milyon diye bahsediyoruz ama bu muhtemelen vergiler hariç hali.
Tabii Türkiye'ye geldiğinde 60-70 milyon liraya çıkacak muhtemelen araba.
Hayırlı olsun 110 kişiye.
Hayırlı olsun yani bir zenginin malı bizim çenemizi yoramaz diyelim.
Diyelim.
Yorduktan sonra ama.
Diyelim ve sarayın 2024 bütçesine mi gidelim diyorsun?
Evet.
Peki. Çünkü hakikaten 26 milyon lira neki.
Neki dedirtecek bir bütçe.
Gerçekten.
Ve telaffuz edemeyeceğimiz rakamlar aslında. Ben okuyamıyorum bu
ben
rakamı.
Ben okuyacağım. 12 milyar 283 milyon 843 bin lira.
Sarayın 2024 bütçesi. Yani bu da demek oluyor ki günlük 33.6 milyon lira.
Saatlik 1.4 milyon lira.
Dakikada 23 bin lira para harcıyor sarayımız demek.
Bak 60-50 sayalım mı? Saymamıza gerek yok zaten. Biz gevezeyiz. Aa bitti 23 bin lira. Bu kadardı.
Aynen öyle.
Biz bak haberi vermeye başladık. Geldik 23 bin lirası gitti sarayda. Saatlik 1.4 milyon lira. Saat başı. Günde bir Rolls Royce parası.
Aynen.
33.6 milyon günde.
Aynen. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bunun karşılığını kat be kat veriyor.
Veriyor. Yani dakikalık 23 milyon liralık performans sergiliyor kendisi. O yüzden bu 23 bin lira hiçbir şey.
Her kuruşu helaldir. Yani delirme. Sen. Hepimizin vergileri bunlar biliyorsun. Son kuruşuna kadar.
Lütfen. Aksini iddia edenin gözü akar önüne.
Karşılığını alamazsak o zaman ilk önce biz eleştiririz. Tabii ki. Ama her türlü karşılığını görüyoruz.
Diyorum ya dakikada 23 milyon liralık performansa 23 bin lira veriyoruz. İşte devlet bu kadar tasarruf içinde görüyorsun.
Tasarruf içerisindeyiz. Diyanet'in bütçesi açıklanmış tasarruf demişken %151 artışla 92 milyar liraya çıkmış.
Sarayın bütçesinden fazla.
Enflasyon oranı %151 olmalı demek ki. Diyanet'in bütçesi %151 arttıysa.
Lütfen. Buranın hesabıyla ahiretin hesabını karıştıramazsın. Lütfen. O öbür tarafa yatırım.
Bir de üstün performans gösterdiler. Manevi rehberler biliyorsun pek çok kez görevlendirildi. Muhtemelen ihtiyaç var bu paraya.
Var tabii canım. Bir
Mercedes Maybach.
Benzinin su gibi içiyor yani.
Evet doğru diyorsun.
Ali Erbaş Bey'in mazot parasına yetmez bu para yani.
İş gezisi.
Değil maneviyat. İş değil business bu dünyayla yok alaka öbür taraf.
Doğru. Lütfen. Doğru.
Cennet. Böyle 92 milyar lira böyle geçici bu dünyanın malı onlar kefenin cebi yok hayatım. Bak rahmetli Sabancı bir çift çorabını götürememiş yanında derler. 92 milyar lira ne ki? Parlatıcı parasına yetmez kılıcının beyefendinin yani. Ona da bir maaş vermek lazım bir bütçesi bir şey sende yani. Bir Hollywood prodüksiyonuyla geziyor beyefendi her gittiği yerde yani 92 milyar lira ne ki?
Doğru. 3 milyar dolar falan herhalde 3-4 milyar dolar bir şey yapıyor hiçbir şey yani.
Tabii bir sezon Yüzüklerin Efendisi işte o kadar. Ali Erbaş her cuma Yüzüklerin Efendisi yani.
Ve tabii ki ekonomi demişken gözler Mehmet Şimşek'e çevriliyor. Mehmet Şimşek'ten haftanın açıklaması geldi ve bir anda herkes bunu konuşur oldu.
Verginin tabana yayılması konusunda çok ciddi adımlar atacağız. Hummalı bir reform çalışmamız var.
Ama taban kalmadı herhalde artık. O vergiler tabana yayıla. Şey olduk böyle baklava hamurunun arkasından şey okursun derler ya evet. Karınca duası. Bizim de artık tabanın da böyle o kadar yaydılar ki o vergileri arkamızdan karınca duası okunuyor. Acaba birazcık da böyle hamuduyla götürenlerden mi vergi alınsa?
Biraz yukarılara mı yayılsaydı acaba? Tabağın yerine tavana mı yayılsa değil mi?
Değil mi?
O kadar harika olur ki.
Bir de ne demişler? Az veren candan, çok veren maldan. Canımız da kalmadı verecek. Azıcık da malı olandan mı alsak acaba diye de insan düşünmeden edemiyor tabii.
Bir tek o kaldı. Bir tek canımız kaldı yani. Vergi yayılacak bir yerim kalmadı benim.
O da aylık 18 bin liradan aşağı çalışıyorsan o da yok. Yaşam sınırının altındasın yani. O da alınmış demektir neredeyse.
Tabii yaşamıyor demek. Ama tabii kolay gelsin diyelim. Vergiyi tabana yayacak Mehmet Bey.
Yaysın.
Elinden geleni artık.
Bir canım kaldı gel ulan diye.
Bakana trip atmak bu da ilk kez yani.
Sen bir yazar kasayında koştu Ankara'ya. Al sayın bakanım ben bir podcaster'ım diye elinden şöp diye. Mikrofon at.
Yani tabii Mehmet Bey böyle diyor ama tabana başka şeyler yayılmış vaziyette. İzmir'de bir kişi çeyrek altın taktığı arkadaşını düğününe çağırmış. Arkadaşı da düğüne gelmeyince mahkemeye vermiş arkadaşını.
Muhtemelen sebepsiz zenginleşme deyip geri almış altınını.
Mahkemede çeyrek altını geri almasına hükmetmiş.
Hakkaniyet gibi hakkaniyet tebrik ediyorum bu kararı veren hakimim. Belli bir yaştan sonra bütün akrabalara evsel karar gösterip bu davayı aynı davadan ben de açacağım. Gelmeyeceğim. Evlenmeyeceğim çünkü ben, o bilezikler bir şekilde gelsin geri yani.
Evet. Gene bak mahkemenin verdiği doğru bir karar bu hafta. Evet. Tıkır tıkır.
Tıkır tıkır. Hiç bir tanesi de çıkıp dememiş ki sen büyük mahkemeysen ben de büyük mahkemeyim diye. Aynen. Benim seninkinden büyük dememiş.
Öyle halledilmiş bütün işler. Vallahi bravo.
Bravo. Özlediğimiz manzaralar.
Değil mi? Bak olmuşa da olmuş diyoruz işte, böyle de kobralarız.
Deyip istersen bir olmamışa gidelim. Zafer Partisi ve Ümit Özdağ.
Gidelim tabii ki. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur öncesi Kılıçdaroğlu'yla imzaladıkları protokolü açıklamış bu hafta Ümit Özdağ ve...
Aman tanrım.
Dedirten...
İyi ki kazanamamış.
Dedirten bir protokol olmuş.
İçişleri, Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim Bakanlıklarının Zafer Partisi'ne verildiği Kılıçdaroğlu'nun kimse bilmiyor diye bahsettiği protokolün amacı 21 yıllık hükümetin yarattığı tahribatın giderilmesi, sığınmacı sorununun çözülmesi diye böyle satılmaya çalışıldı ama
yani
bu böyle dinsizin hakkından imansız gelir mantığıyla tabii çok olacak iş değil.
Ümit Özdağ çok istiyordu İçişleri Bakanlığı'nı biliyorsun.
İster ülkücü İster. Geleneğin en sevdiği bakanlıktır İçişleri Bakanlığı biliyorsun.
Kültür ve turizm alakayı kuramadım.
İşte o Türk kültürü olacak o işte, her yere kur
falan. Milli eğitim.
O zaten. Zaten. İktidar.
Tabii. Ümit Bey de üniversite hocası diye biliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nda o yüzden istemiştir.
Üçünü de bir kişi yapacak gibi anlatıyorsun ama evet, sen, zaten Zafer Partisi'nde başka kimse
kim yok.
Bir de Tayyip'e Çakar vardı. Ona da mobbing yapıp kaçırmışlar hanımefendi partiden yani.
O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hem Cumhurbaşkanı olması gibi Ümit Bey de hem İçişleri Bakanı hem Kültür Turizm Bakanı hem Milli Eğitim Bakanı olabilirdi.
Çok rahat olur.
Olur.
Çok rahat olur.
Olurdu yani.
Ümit Bey her sabah farklı bir insan olarak uyanıyor. Bu üç görevi de çok rahatlıkla yapardı bambaşka insanlar olarak yani. Tebrikler.
Verilmiş sadakamız varmış
evet,
diyelim.
Evet.
Ve vermeye devam edelim. Bu arada İyi Parti'ye de ittifak çağrısı yaptı Ümit Bey. O da enteresan.
Hiç enteresan değil. Çünkü yerel seçimlerde hiçbir şey Zafer Partisi.
Tabii.
Hiçbir karşılığı yok. Hiçbir
tabii
anlamı
ki
yok. Unutulmamak için işte Kılıçdaroğlu'na saldırıyor. Meral Akşener'e çağrı yapıyor. Ona yapıyor. Buna yapıyor. Gündem olmaya çalışıyor. Yani şaşılacak bir şey yok bunda. Bir çeşit Doğu Perinçek diyebiliriz kendisine.
Evet, evet.
Ve yanlış da olmaz diye düşünüyorum.
Katılıyorum. Kendisinin de sosyal medyada çok seveni var biliyorsun. Onlar bu hafta Yeşim Salkım katıldı diye bir haber paylaştılar. Yeşim Salkım katılmadım dedi falan. 2-3 günde öyle konuşuldular.
İşte onu diyorum yani.
Aa,
konuşulmak yani.
Doğru, evet.
Çünkü Ümit Bey bilmiyor mu Meral Akşener'le kanlı bıçaklı nasıl İyi Parti'den ayrıldığını, sonra Zafer Partisi'nin neden, nasıl, hangi motivasyonla kurulduğunu, bir araya gelinemeyeceğini, böyle bir ittifakın mümkün olmadığını veya bu açıklanan protokolün hem kendisine hem Kılıçdaroğlu'na zarar vereceğini falan, bunların farkında.
Yani. Özgür Bey de Meral Hanım'la buluştular bu hafta. Bir ziyarette bulundu Meral Akşener'e.
Ama ondan önce ilginç bir çıkışı vardı Özgür Özel'in. Hatta bu çıkışının Meral Akşener'le görüşmesine çok sıkıntı yaratacağı da söylenmişti. Kendisi dedi ki
Türkiye'de herkes eşittir fakat Kürtler daha az eşittir.
Tabii biz ne demek istediğini gayet iyi anlıyoruz ama anlamayan ve çarpıtmak isteyen de çok kişi oldu.
Tabii ama bu lafı anlamak için öncelikle yani o George Orwell'in meşhur Hayvanlar Çiftliği kitabındaki bütün hayvanlar eşittir ama domuzlar daha eşittir. Ve buradaki işte domuzlar bolşevikler, onlar bunlar, oradaki o sosyalizm, onun eleştirisi falan, bunları anlamak, bilmek, belli bir doluluğa sahip olmak lazım. Bunu anlamayanlar Özgür Bey'den geri adım atmasını beklediler bu konuda. Ve bu böyle günlerce neredeyse baskı yapıldı kendisine. Özgür Bey geri adım atmak yerine daha iyi anlayabilmeleri için biraz daha konuyu açtı ve dedi ki
Türkiye'de herkes eşittir. Fakat Kürtler daha az eşittir. Hatta Aleviler daha az eşittir. Hatta kadınlar daha az eşittir. Ve diğer bütün daha az eşitler adına biz
burada falan gibi bir yere bağladı konuşmasını.
Daha anlaşılır oldu herkes adına.
Umarız.
Daha anlaşılır olmuştur herkes adına.
Bir de agresif de sayılabilecek bir çıkış. Türk seçmeni sever bunu. Türk siyasetinin bütün aslında denklemlerini ve kimyasını da bozdu bu söylemleri Özgür Bey'in. Çünkü çok sol.
Evet.
Ve alışık değil Türk siyaseti solun sesinin duyulmasına. Yani bunun çok daha ileriye giden söylemleri var. İşte Türkiye İşçi Partisi'nde veya HDP'te veya diğer sol partilerde ama sesi belli bir yere kadar duyuluyor. Bu kadar sesinin duyulduğu bilinen bu kadar sol şeyler duymak diğer siyasi aktörlerin de bana kalırsa birazcık dengesini, kimyasını ve ayarlarını bozdu gibi geliyor bana. Karşı argüman üretmeye alışık olmadıkları ve üretemedikleri bir alan yani. Böyle bir afallıyorlar şu anda.
Yani Özgür Bey bunları söylerken biz ne söyleyelim diye düşünmeleri kadar normal bir şey olamaz diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey söylemiyorlar.
Ve hiçbir şey söylememekle gemisini yürüten istersen Meral Akşener'e gidelim. Çünkü Özgür Bey bu hafta onunla buluştu. Ve neticesinde Meral Akşener masaya dönüş suratıyla, o böyle masaya döndüğünde beş karış diye suratı böyle evet, zorla oturtuldu. Aynı surat ifadesiyle.
Belki gerekli yerlerde işte ittifak yaparız. Belki aday çıkarmayız. Bakarız bakalım.
Gibi şeyler söyledi ama aynı böyle çok affedersiniz boka bakar gibi ifadeyle.
O ifadesi komik.
Değil. O ifadesi işte Meral Akşener böyle. Böyle. Sağ siyaset böyle egzajere severler onlar yani. Meral Akşener duygularını bastıramayacak bir kadının kaçın kurası
lütfen,
yani.
Lütfen.
Orada o gülümseyemiyor ama bilerek yapıyor o suratı işte. Memnun değilim tabii ama diyor.
Bakacağız. Yüksek İstişare Kurulu'na danışacağız bakalım, onlar karar verecek.
Çok yoğun Yüksek İstişare Kurulu'nda. Oo.
Kim kaldı ki orada da? Hepsi istifa etmedi Yüksek İstişare Kurulu'nda. Meral Hanım, Meral Hanım ve Meral Hanım olarak danışacaklar herhalde birbirlerine yani. Meral'cim sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun Meral'cim? Sen ne diyorsun? Kırmızı ceketli Meral, beyaz ceketli Meral, o siyah deri ceketli spor giyimli Meral'e soracak, öbürü öbür Meral'e.
Muhtemelen güzel, kendiyle dertleşmeli insan arada olmalı böyle. Hadi Ahmet Hakan köşesine gidelim, birazcık da sinema diyelim, sanat diyelim.
Televizyon diyelim, dizi diyelim.
Hayatta güzel şeyler de var
aktüelite
diyelim. Aktüelite. Aktüelite aynı.
Sanat,
aktüelite,
moda,
siyaset,
magazin,
televizyon,
değinmeler
ve gerçeküstü düşler.
Ahmet Hakan Köşesi.
Ahmet Hakan Köşesi.
Ahmet Bey bu hafta aktüelite tarafından uyanmış.
Çoğu hafta olduğu gibi.
Ve
İyi sektörü yazmamış.
Bu hafta Seçil Erzan'la ilgili yazmış kendisi. Ona da geleceğiz Ahmet Bey'in köşesinden sonra.
Fargo filmini izler gibi okudum iddianameyi.
Başlığını atmış kendisi.
Batış sarmalına giren tiplerin anlatıldığı filmlerin en güzeli, en şahanesi, en farklısı, en gerilimlisi hiç şüphesiz meşhur Fargo filmidir.
Bir komplo kurarak para bulmaya çalışan, kurduğu komplo yan batınca yeni planlar yapan, yeni planlar işlemeyince daha da kötü planlar yapan, sürekli çok daha büyük çıkmazlara giren bir adamın öyküsü anlatılır Fargo'da.
Seçil Erzan'la ilgili iddianameyi okudum. Baştan sona. Altını çize çize. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan. Hissettiğim duygu tam olarak şuydu. Fargo'yu yeniden izlemiş gibi olmak.
Aynı şapşal gerilim.
Aynı akılsız saçmalıklar.
Aynı organize sersemlikler.
Aynı sınırsız tamahkarlıklar.
Sanırım Fargo'yu tekrar izlemeliyim.
Muhteşem.
Yani...
Yani
bir konu nasıl bağlamından koparılır, nasıl bambaşka bir yere taşınıp sulandırılır, hatta artık söyleyeceğim bunu, nasıl boku çıkarılır?
Aynen öyle.
Resmi yani bu.
Aynen öyle.
Bu bir Ahmet Hakan Beyefendi'nin janrının bir başyapıtı artık.
Katılıyorum.
Bir fon dolandırıcılığı var. Türkiye'nin tırnak içinde en ünlü
futbolcuları
dolandırılmış. Burada Türkiye'nin tırnak içinde en çok sevilen, en çok güvenilen isimlerinden birinin ismi kullanılmış bir fona da olarak böyle dolandırılmış. Kaldı ki bu davanın neticesinde futbolcular haklı çıkar da banka o parayı futbolculara öderse geri dönüp ödebildiği parayı vergiden düşecek. O para da bizim cebimizden çıkacak.
Bir kısmı tam olarak öyle değilmiş. Bir kısmı %20'lik bir
kısmıymış. Evet, ağaç iyi. Sen de yani şimdi
dezenformasyon yapmayalım. Bir de Seçil Hanım bunu tek başına mı yaptı? Birileriyle mi yaptı? Siyasi ayağı var mı? Yok mu? Bir yığın soru işareti varken olayla ilgili Ahmet Bey Fargo'yu yazmış.
İşte Ahmet Bey farkı.
Aynen öyle.
Ahmet Bey farkı bu. Başka bir açıklaması yok bunun yani.
Ahmet Bey'in köşesi de ama tam olarak bu yüzden okunmuyor mu zaten? Konulara farklı bakış açılarıyla baktığı için.
Ve kendisi de aslında çok güzel söylüyor. Söylemiş. Adeta sanki kendi köşesinde tanımlar gibi.
Aynı şapşal gerilim, aynı akılsız saçmalıklar, aynı organize sersemlikler, aynı sınırsız tamahkarlıklar.
Bunu Ahmet Bey'in köşe tanıtımına kullanabilir Hürriyet.
Katılıyorum. Biz köşemiz için bile kullanabiliriz.
Evet.
İstanbul için Son Çağrı filmini yorumlamış bir sonraki gün.
Nasıl da olmamış.
Başlığını atmış.
İstanbul için Son Çağrı diye bir film. Başrolde Türkiye'nin en iyi iki oyuncusu var. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Hevesle açıp izlemeye başladım. Sonuç tabii ki hiç sekmez. Yine hayal kırıklığı. Sözümü hiç sakınmadan filmle ilgili genel yorumlarımı yazıyorum.
Senaryo. İlkokul müsameresinin bir tık üzerinde. Oyunculuklar. Yapmacıklık tam tel tel dökülüyor. Karakterler. Yüzeysellik gani derinlik hiç yok. Hikaye. Çok ünlü bir filmden aparma. Çekimler. İşte fena değil. New York sokak falan. Akış. Ne akış abi, akmıyor. İttirek aktıra gidiyor. Mukayese. Orta halli bir Hint filminden daha beter. Gitti gitti gitti. Yine benim 1,5 saatim.
Diye de hayıflanmış sonunda. Ahmet Bey ve zamanının bu kadar kıymetini bilmesi beni
her
şaşırtıyor.
Her seferinde şaşırtıyor değil
şaşırtıyor
mi?
Şaşırtıyor çünkü kendisi köşeleriyle milletin ne vakitlerini nasıl çalıyor yani lüzumsuz yere. 1,5 saatte filme gitmiş. İzlemeseydin.
Aynen öyle. İzlemeseydin. Zorlama.
Yani şimdi kötü bir şey de söylemek istemem ama fragmandan ne bok olduğu belliydi zaten, izlemeseydiniz yani.
Aynen öyle.
O 1,5 saatini boşa geçirmeyi göze aldıysan izle diyordu fragman bile yani.
Şimdi özel bölümümüzde detaylarına gireriz, konuşmayalım biz bu filmi ama fragman ne vaat ediyorsa filmde tam olarak o gerçekten yani bir fazlası değil. O yüzden yok, o fragmana bakıp karar verebilirdin yani.
Bu arada Ahmet Bey senaryo, oyunculuklar, karakterler, hikayeye akış diye ayırmış ama karakterler, hikaye ve akış zaten senaryonun
dahil bir... yani bir parçası.
Bu konunun uzmanı olarak istersen Ahmet Bey'i uyar yani sen.
Bir parçası, ilkokul müsameresinin bir tık üzerinde demiş zaten. Orada söyleyebileceği her şeyi söylemiş. Daha da detay vermesine hiç gerek yokmuş. Doğru tespit. Yapılmış çünkü maalesef.
Sası bir filmdi.
Sası. Beren Saat zaten en iyi dijital kadın oyuncumuzu biliyorsun. Bütün dijitalliğiyle yine oradaydı.
Oradaydı. Birler ve sıfırlarıyla oradaydı kendisi yani. Ahmet Bey'le aynı fikirde olmak istemediğim için ben yorum yapmayacağım.
Sen özel bölüme saklıyorsun kendini.
Evet.
Oppenheimer izlerken mırıldandıklarım
ya
diye de yazmış. Bu İyi ki Ahmet Bey'le aynı salona denk gelmemişiz. Düşünsene sinemada yanında mır mırıldanıyor yani.
Bu hafta film haftası yapmış Ahmet Bey. İnanılmaz. Daha da çığlık filmini de yazmış. Onu ben almadım.
Maşallah.
Ne demiş Oppenheimer yazısında Ahmet Bey?
Bu ne ya? Fizik dersi gibi.
Kopuyorum filmden.
Filmde kalmak için harcadığım çabaya 8.3 veriyorum.
Tanıdığım tek fizikçi Muharrem İnce'dir.
Fizik tarihi ve bilim felsefe çalışmadan izlenmez bu film.
Hele Amerikan tarihini ezberlemeden hiç izlenmez.
Esniyorum.
Dayanmaya çalışıyorum.
Oyuncuların hepsi baba oyuncular yalnız.
Bu filme dayanmak atomu parçalamaktan bile daha zor.
Aha, uyumuşum.
Filmi izlerken sıkıldım diyeni dövüyorlar mı acaba? Çünkü böyle diyene rastlamadım.
Amiral Gemisi diye bahsedilen Hürriyet gazetesinin köşesinde
her hafta bizi bu şoka sokacak Ahmet Bey, belli yani.
Aha uyumuşum yazıyor.
Aha uyumuşum. Ünlem var bir de sonunda.
Esniyorum diyor. Muharrem İnce'den başka fizikçi tanımıyorum diyor. Erdal İnönü'yü de mi tanımıyor?
Erdal Bey de tabii çok değerli bir fizikçidir de Einstein var yani.
Ha, Newton var ayol.
Yani.
Ahmet Bey ama yani harcadığı çabaya işte 8.3 vermiş bir insan. Anlatabiliyor muyum? 8 değil 9 değil yani. Öyle bir insan işte.
Hayır ama yine hiç geri kalmak istememe çabası. İzleme yani, sevmediysen izleme. Niye izliyorsun? Sen sinema eleştirmeni değilsin. Seni köşendik. Kimse bunları beklemiyor senden. Hiç üstüne vazife değil işte. Bırak onu yani.
İnsanlar senden istiyor ki mesela bu Ponzi skandalında neler dönmüş olabilir? Bunlarla ilgili birileriyle görüş bakalım.
Bütün siyasetçilerle görüşebilme imkanın var. Niye bunu kullanmıyorsun da Oppenheimer yorumu yazıyorsun? Ömür Gedik misin sen yani? Onu da Ömür Gedik yazıyor zaten.
Evet yani.
Boş ver. İnanılmaz.
Dehşetle fark ettim ki
diye bir başlık atmış.
Bir çırpıda hemencecik hiç düşünmeden şu isimleri sayabilme özelliğim var. Dilan Polat, Banu Parlak, Şulemsi, Tayyar Giller. Ve yine dehşetle fark ettim ki bu özelliğimden kurtulmak için çareler arıyorum.
Alo Gülseren, bu Dayıcıoğlu attı. Ben Serpil Tetik, size nasıl yardımcı olabilirim? Buyurun.
Kendisini kırmızı odaya havale edelim bence. Bir seans Gülseren Budayıcıoğlu'ndan da terapi hediye edelim kendisine. Başka türlü zor.
Neyi dehşete kapılmış ki bu kadar? Yani Türkiye'nin en çok konuştuğu isimler bunlar.
Kendisi de çok konuşuyor. Günlerce yazıyor. Yazdı. Öyle görgüsüzler. Bu şarkıyı dinliyorlar. Bu pijamaları giyiyorlar. Böyle evlerde oturuyorlar. Bu kitapları okumuşlar. Dilan Hanım'ın da avukatıyla olan görüşmesini yazmış bu hafta.
Karamazov kardeşler... Okuyamazsınız siz Dilan Hanım. O kitabı anlamazsınız. Avukatınız size sadece Şeyma gibi kitaplar alsın. Üstelik 5 TL. Hiç paranızın olmadığı düşünülünce bedava.
Hürriyet gazetesi alsın günlük bence. Ahmet Bey'in köşeleriyle başlasın Dilan Hanım okumaya. Bence.
Muhteşem olur. Tam uygun
aynı
içerik.
Seviye.
Aynen uygun içerik. Sadece kapak. Şeyma'dan hallice işte yani.
Tabii. Ahmet Hakan'ın Şeyma'dan. Şeyma en azından birisine yazdırdığı için onu bir iki tane arada böyle bir 3-5 sayfa bir şeyler var. Ahmet Hakan'ın köşesi baştan sona.
Evet.
Yani. Baştan sona yani. Bir de hep güncel, hep güncele dair.
E işte ama yakalamak için ne kadar çaba sarf ediyor? 8.3'lük bir çabası var onu yakalayabilmek için yani.
Bir de onluk gösterse o çabayı aman.
O zaman hadi haftanın dolandırıcılarına gidelim, hazır bu kadar bahsettik.
Anne Can'dan konuştu bu hafta.
Evet, anne candan da çok enteresan bir karakter.
Öyle olduğunu tahmin ediyordum ben.
Ve yine Şovaber.
Ve yine evet Şovaber. Küçücük bir not düşeceğim. Ailemin lütfen yanındaydım hafta sonu. Ya izlemiyorlar da işte Fox bitince başka neler varmış diye bakarlarken denk geldim. 3,5 dakika boyunca iki kız çocuğu sokakta yavru köpek bulmuşlar. Onu sahiplenmişler. Bunun haberini yaptılar. 3,5 dakika boyunca köpek sahiplenilmiş sokaktan.
Araştırmacı gazetecilik örneği işte hayat.
Kameralar, mikrofonlar, eve tabii gidilmiş, röportajlar yapılmış. Sanırsın o iki kız çocuğu bavulla şey götürdü, tefecilere para götürdü yani. O kadar ilgi alaka o çocuklara.
Özgür basın, araştırmacı gazetecilik. İnanılmaz. Herkes araştırmak istediği konuya araştırabiliyor evet işte. Show Haber de bunları tercih ediyor. Çok muhteşem. Çok da
haklısın. Hiç bu açıdan bakmamıştım.
Düğmesi kopan Las kızının kapısına nasıl dayanıyorsa sokaktan köpek alan kızın da kapısına dayanıyor yani.
Candan kardeşlerin annesi tabii ki ya anne yüreği dayanmaz gözyaşlarını tutamayarak konuştu ve Nihal'in kocasının ekmeğini bile yiyemediğini, o kadar çekingen, başkasından bir şey alamayan bir insan olduğunu söyledi.
Düğünde asla alkol istemiyorum
dediğini söyledi.
Hatta mümkünse Kur'an okunsun istiyorum dediğini de belirtti. Herhalde Ahmet Bey'in
yazısı okunmuş.
Götü kurtarma kılavuzu ciddi incelenmiş anne Candan tarafından yani.
Bak böyle de işlevsel bir yazar kendisi. Görüyorsun.
Hemen bir umre ziyareti hanımefendiye. Kızlar adına vekaleten.
Aynen.
Kutsal
aynen
topraklar gezilsin görülsün.
Kızlarım
yani.
Kızlarım içeriden çıksın diye umrede dua ediyorum pozu. Belki bir işe yarayabilir değil mi?
Bir adım sonrası o çünkü. Onu da yaparsa tam olur.
Tam olur.
Ahmet Bey'in köşesinde olur. İyi baksın. Ahmet Bey'in tavsiyeleri bunlar bizim değil.
Asla.
Asla.
Hadi Seçil Erzan'a gidelim.
Gidelim.
Haftanın yıldızı kendisi biliyorsun. Milyonlarca dolar dolandırılan futbolcuların karşılığında dekont bile almadıkları ortaya çıktı. İnanılmaz.
El yazısıyla yazılmış yazılar. Aynen. Şey gibi adeta otel peçetesinde yazılmış gibi ben bu saatin parasını vererek aldım gibi belgeler falan böyle.
Dehşet. Çorlu'daki evi de incelenmiş Seçil Hanım'ın ve para tablosu ortaya çıkmış. Şundan o kadar aldım, buna bu kadar verdim. Hesap tutmuş kendisi.
Bu arada bu ilk başta çıktığında Fatih Terim fonu olarak çıkmıştı. Ama nedense devamında hem dolandırıcı olduğu iddia edilen Seçil Erzan hem de dolandırıldığını iddia eden
futbolcular
tarafından Fatih Terim ismi çok özenle anılmamaya dikkat edildi. Hatta bir yerden sonra basın ve gazeteciler de buna hem dikkat çekip hem de özen gösterdiler Fatih Terim fonu dememeye. Ama bir duruşmada Seçil Hanım'a işte bana biri daha 500 bin dolar verdi, işte o parayı onunla kapattım falan gibi bir şey söylüyor. Hakim diyor ki kim verdi? Söylemek istemiyor Seçil Hanım. Ya söylemek istemiyor, çekinecek bir şey yok. Fatih Terim mi verdi? Diyor artık hakim açık açık ve evet diyor Seçil Hanım da. Hiç para vermedim, öyle olmadı, benim haberim yok bilmem ne falan denen Fatih Terim'in de ne kadar
haberi vardı diye soru işareti.
Evet oluyor ki kaldı ki Seçil Hanım'a da kızım gibidir
Diyor
her seferinde yani bunu söylüyor. Hatta en sonunda
kızım gibi benimsediğim Seçil Erzan'ın bu yaptıklarını anlamıyorum. Kaybım olmakla beraber miktarını bilemiyorum
dediği de ortaya çıkmış. Bu konuda en güzel lafı kim söyledi biliyor musun? Denizbank bir araştırma yaptırdı, iç teftiş. Ve orada raporda şöyle bir cümle var.
Ortalama zekaya sahip hiç kimse bu kadar yüklü bir parayı resmi belge olmaksızın teslim etmez.
Aynen öyle.
Arkasında başka bir amacı yoksa böyle yapmaz diye çok net bir cümle var orada. Merak edenler açsınlar baksınlar cümlenin tam haline. Bence en doğru şeyi söyleyen o. Yani ortalama zekaya sahip hiç kimse 3 milyon doları çıkıp da pastane kapısında kimseye vermez yani.
Bugün Fatih Altaylı'yı izledim. Tamamen ona katılıyorum. Bu onların davası yani. Burada bizi ilgilendiren bir şey yok diyor kendisi.
Ben ne yazık ki katılamıyorum. %20'si bizim cebimizden çıkacak çünkü.
Öderse banka. Öyle bir karar alırsa.
Bakalım. Göreceğiz onu ama.
Bizdeki mahkemeler harıl harıl muhteşem çalışmışlar bu hafta. Eğer aynı dirayetle çalışmaya devam ederlerse bir kuruş koklatmaz bu futbolculara gibi geliyor bana mahkemelerimiz.
Hadi şu konuda katılayım Fatih Altaylı'ya. Aptallıklarına doymasınlar diyor.
Yani Tosun Bank'tan farklı bir olay değil. Sadece değil futbolcuları ya dolandırdığı için bu kadar konuşuluyor bu hanımefendi.
Tosun Bank'tan farklı ne yazık ki. Çünkü Tosun Bank'a parasını yatıran insanların neredeyse %80'i arkada ne olduğunun farkında değildi.
E tam bunlar da değil.
Ne kadar masumsun Kobra 2'cim ya. Programımıza yayın yasağı almak istemiyor belli ki Kobra 2'cimiz. İstersen bu konuyu artık geçelim.
Hadi Dilan Polat'a gidelim. Kendisinden de bahsettik. Bir zamanlar Şampiyonlar Ligi diye bir fotoğraf paylaşmış kendisi. O fotoğrafta yer alan herkese soruşturma açılmış.
Belli ki Şampiyonlar Ligi'ymiş ama orası da. Masak. Neyin şampiyonuydu bilmiyoruz ama belli ki bir şeyin şampiyonularmış yani.
Masak şampiyon olacaklar şimdi. İnceleme şampiyonu.
Bir ara şey vardı, çok modaydı. TMSF. Şimdi de Masak çıktı bak.
Evet.
Yeni kahramanımız.
İsmini bilemediğimiz bir fenomen daha soruşturma başlatılacak korkusuyla köye yerleşmiş. Yer sofralarında yemekler.
Krem şantili pastayla doğum günü kutlayan var ama onun da şey videoları çıktı, böyle çekmece dolusu altınlarını gösteriyor falan. İşte ya
hepsi
fake'ti
diyor. Eylül Öztürk var. Amerika'da yaşıyor kendisi ama yurt dışına çıkış yasağı getirilmiş bu hafta kendisine.
Hala yurt dışındayken. Trend, artık yeni trend böyle oldu. Ama öyle. Yani sistem çökerse dolandırıcılıkta o da bu da patlar aradan yani.
Aydın'da kendini ekonomist olarak tanıtıp 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon lira dolandırma suçlamasıyla yargılanan hanımefendiye gidelim. 81 yıl hapis cezası varmış hanımefendinin. Bu cezanın parayla bozulmasına karar verilmiş ve Bitcoin Safiye lakaplı hanımefendi 52 gün yatmış çıkmış. Bir Ol Güven dizisi karakteri gibi değil mi? Çocuklar Duymasın'da Bitcoin Safiye.
Müsteşar Kemal'in ikinci eşi.
Aynen. Bak, ekonomistim diye 30 kişiyi dolandırmış hanımefendi, görüyorsun.
Her ekonomistim diyene inanmamak lazım deyip istersen Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
Gerçek ekonomistlere gidelim.
Tabii.
Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
Oley!
Cumhurbaşkanlığı köşesi.
Evet!
Müjdelerle başlayalım istersen. Sayın Cumhurbaşkanımız kıyamadı. Pamuk kalplidir biliyorsun bizim deyimimizle. Hep söyleriz.
Çalışan emeklilere de veriyorum 5'er bin lira be dedi.
Aynen öyle. Sizden kıymetli mi be dedi. Alın dedi.
Ve aynı hafta içinde çatır yattı o paralar. İnanamadık yani.
Tabii. E ne olacak, hayat mı, anahtar bizde, matbaa bizde, tık tık tık tık tık. Basıldı, verildi yani. Ne olacak, karışan yok, görüşen yok.
Ben
yani
bazen şey yapıyordum böyle. Adliyede çektiğim tebligat fotoğraflarını ofise gitmeden uzaktan Wi-Fi ile yazdırıyordum. Sayın Cumhurbaşkanımız da muhtemelen öyle basıyor değil mi? Şakır şakır şakır batmadan başlıyor yazdırılmaya yani uzaktan.
Aynen öyle, ne olacak? Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımız da Biden gibi acil bir telefonla sahneden indi.
Acaba şeyden mi sıkıldı? Alttan mesaj atmış değil mi şeye? Hakan Fidan'a çabuk beni ara diye.
Muhtemelen. Ya da biliyorsun Devlet Bahçeli Biden'a süre vermişti. O süre bitince Biden'ın indiğine inanıyordu kendisi. Belki de Erdoğan'la da öyle bir şey yaşandı, bilemeyiz.
Ay ne münasebet. Sayın Cumhurbaşkanımıza hiç kimse ne süre verebilir, ne %50+1 konusunda fikrini değiştirebilir, ne de bu konuyla ilgili bir soru sorun lütfen.
Asla.
Ben eminim ki ya o an böyle Türkiye'yi böyle öf bekası mekası falan söz konusuydu. Sayın Cumhurbaşkanımız öyle bir heybet ve şeyle indi çünkü sahneden yani.
Bu arada +1 ile ilgili de şunu eklemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız geri adım atmış gibi gözüküyor. En azından yerel seçim bitene kadar Devlet Bahçeli ile arasını bozmayacak gibi.
Bak sen kaşınıyorsun bu böyle.
Neden? Ne oldu?
Sayın Cumhurbaşkanımız asla geri adım atmaz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız öyle bir şey dememişti. Bu hafta bir muhabir soruyor %50+1 konusunu mu konuşacaksınız bilmem. Öyle bir konu mu var diyor Sayın Cumhurbaşkanımız.
Dündür bugün.
Bitti. %50+1 konusu kapat. Sakın ki bir daha hatırlatma.
Çok tekrar önemli. Açılana kadar.
Lazım olana kadar.
Seçimden sonra konuşacağız onu.
Öbür seçime yakın.
Aynen. Biz zaten anlamayız böyle şeylerden de, ben hani öylesine söyledim. Belki merak eden vardır.
Hiç kimse merak etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımız hepimiz adına bizden daha fazla ve daha iyi düşünüyor zaten. Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımız, hay Allah, bu da şimdi kendisiyle çelişmek demek istemem ama,
kadın ve erkek eşittir
diye bir açıklama yaptı. Zannediyorum ki fıtrata bir güncelleme gelmiş olacak ki.
Fıtrat 2.0 yayınlandı.
Olacak ki çünkü 2014'te kendisi
kadın ve erkek eşit değildir, bu fıtrata terstir.
Tonuyla, vurgusuyla kulaklarımda hala çınlıyor bu açıklama. Belli ki gerçekten fıtrata bir güncelleme olmuş. Bak, bravo. İşte Diyanet'e bir de o kadar bütçeyi çok görüyorsun.
Aynen öyle.
Bak, kadın erkek eşitliğini bile sağladılar.
Aynen öyle. Ya. Bravo. Ya. Ben vallahi şaşırdım, alkışlamaktan başka yapabilecek hiçbir şeyim yok bu olay karşısında. Sayın Cumhurbaşkanımız demiş ki,
marjinal grupların ve sapkın akımların istismar malzemesi haline gelen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadınların hakları ve onlara yönelik şiddetle mücadeleye en küçük olumsuz bir etkisi olmamıştır.
Marjinal grup ve sapkın akım derken siz ne demek istediğimi anlıyorsunuz. LGBT'yi diyorum. Sapık ve sapkın akımlar karşısında da tek dik duran Cumhur İttifakı'dır.
Dedi.
Diye de eklemeyi eksik bırakmadı. Biliyoruz. Ümüğümüze sıkıldı. hatta.
Ezberledik yani.
Bu sezon herhalde bu 6. falan Cumhur İttifakı'nın LGBT karşısında dimdik durması.
Çok çok yani... seçimden bu yana, seçim öncesinden, bu yıl bütünüyle yani.
Yani pek çok LGBT'yi karşı karşıya geldiğinde o kadar dimdik duramıyorlar ve bundan şikayetçiler. Ama yani Cumhur İttifakı ne zaman karşısında bir LGBT görse dimdik duruyor ve bunu her fırsatta da söylüyorlar.
İnanılmaz.
İnanılmaz yani. Bu nasıl bir bilinçaltıysa artık. Bu Gülseren Budayıcıoğlu da yetmez. Freud'a yönlendirmek lazım yani bu konuyu.
Ama Gülseren Budayıcıoğlu Freud'u donunda sallar. Freud muhtemelen yakardı bütün psikoloji bilgisine dair ya her şeyi.
Bütün
yani.
Fotoğrafları diye.
Freud'u bile dumura uğratacak birisi kendisi.
Öyle. Düşünsene Freud'un bir şekilde eline Masumlar Apartmanı geçip okuduğunu falan. Bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi Sayın Cumhurbaşkanımız.
Ellerinden gelse seçim günü yarım saatte bir kazanıyoruz açıklamasını yalanlayacaklar. Video o kadar güzel bir alet ki bunlara manevra fırsatı vermiyor. CHP başkanı değişti ama CHP zihniyeti değişmedi. Ve bu zihniyetten de hiçbir iş çıkmaz.
Dedi.
Özgür Bey'i de beğenmediğini söyledi.
Sayın Cumhurbaşkanımız zaten CHP'nin genel başkanlığına da talipti biliyorsun.
Talip, evet.
Ve bence çok güzel olur. Çok güzel. Düşünsene bir Zafer Partisi genel başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız, bir CHP genel başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız, bir İYİ Parti genel başkanı, sonra bir HDP genel başkanı, bir Türkiye İşçi Partisi genel başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız falan.
Muhteşem olur.
Düşünsene her grup, her gün bir grup toplantısında çıkıyor. O gün Türkiye İşçi Partisi genel başkanı olarak konuşuyor. Yarın Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı olarak konuşuyor. Muhteşem bir ülke olur Türkiye.
O kadar ama işte çok yönlülüğünden kaynaklı bunu düşünebiliyorsun. Bütün partilerin gerektirdiği gibi davranabilecek de birisi kendisi.
Öyle, öyle.
Muhteşem, muhteşem.
Bütün o işte dünya üzerinde bugüne kadar eritilmiş ortodoks bütün ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel, politik, psikolojik bütün o akımları tek bir vücutta özümseyip sindirip
onu yerli tersiyle yerli ve millileştirmiş de
evet,
birisi aynı zamanda.
Evet işte onu mi? Böyle süzüp yerli, milli ve nevi şahsına münhasır bir yönetim sistemi ve yönetim anlayışıyla yönetiyor bizi yani. Nasip olmaz herkese.
Şeye benzettim ben bunu bir de. Bir zamanlar Hülya Avşar ve Gülben Ergen arasında vardı biliyorsun. Birinci belli ikinci kim kavgası. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendine rakip arıyor ve bulamıyor gerçekten. Benim karşımdaki muhalefet bu mu diyor yani.
Çok haklı.
Çok haklı.
Çok haklı.
Birinci belli ikinci kim diyor. Kaldı ki CHP'yi eleştirmeye de devam ediyor.
Öğrendik ki kabine üyelerimize özenip kendilerince bazı atamalar yapmışlar. Kolpa da olsa içlerinden birini görevlendirmelerini olumlu karşıladık. Bu vesileyle belki bizden bir şey kaparlar.
Bak bu futbolcuların dolandırılma meselesinde hep Arda Turan'dan bahsederken şey diyorum ya. Arda Turan'ı Bayrampaşa'dan çıkarabilirsin ama Bayrampaşa'yı Arda Turan içinden çıkaramazsın diye. Kasımpaşa ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında da böyle bir ilişki var. Sayın Cumhurbaşkanımızı Kasımpaşa'dan çıkartıp Beşçepe'de bir sarayın içinde yaşatabilirsin ama o gider der ki bu yaptıkları bakanlar kurulu kolpa.
Ki Türkçe kabiliyeti muhteşemdir. Hiç bilmediğimiz kelimeler kullanır biliyorsun sandıktan çıkarıp. Kolpa yerine de daha güzel bir kelime mutlaka vardır.
Muhakkak vardır. Ama işte CHP'de o kadarı.
Aynen öyle. Heh,
onlarınki kolpa. Öyle jelatine açılmamış kelimeyi hak etmiyor onlarınki yani.
Aynen öyle. Eminim ki bunu düşünmüştür Sayın evet. Cumhurbaşkanımız da.
Özgür Özel'e de demiştir. Kolpa desem yeter demiştir yani.
Aynen öyle.
CHP'li belediye başkanlarının olduğu yerlerde vatandaşımız öyle bir hale gelmiş ki en küçük bir hizmet görse halay çekiyor, davul zurna çaldırıyor. Ne hale düştük. Yani vatandaş neredeyse asfalt döküldü, çöp toplandı, parkı yapıldı, yoldaki çukur kapatıldı diye kurban kesecek. Hatta kimi yerlerde oy verip seçtikleri belediye başkanlarının şehirlerine geldiğini duyunca 40 yıldır görmediği dostunu görmüş kadar seviniyor.
Vah bu CHP'li belediyelerin hali.
Ya be.
İnanılmaz.
Halbuki Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar yaptığı köprüleri, yolları, tabanları, getirdiği çamaşır makinelerini, fırınları, herkesin cebine soktuğu internetleri hiç bir kere lafını yapmış bir insan mı?
Hiç. Kesinlikle. Kaldı ki AK Partili belediye başkanlarından bu sezon çok bahsettik. Bir tane belediye başkanı vardı. Yönettiği yerde kaç pavyon var, kaç eğlence merkezi var, hepsine hakimdi.
İsim isim sayıyordu.
Başka bir belediye başkanı okullara yardım yapıp
beni seviyor musunuz ey çocuklar
diye onlarla bütünleşiyordu. Tevfik Bey'in yaptıkları Esenler'de.
Zaten.
Bütün akıllara İstanbul'da ziyan. Konuşuluyor. Akıllara zarar. Haklı yani Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. Gerçekten.
Çok haklı.
Sayın Cumhurbaşkanımız ayrımcılığa da karşı biliyorsun. Her fırsatta bunu dile getiriyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda insan hakları bildirgesinden çok sayıda referans vermişti ve başucu kitabı olduğunu hissettirmişti bizlere.
Bu ülkenin bırakın aynı şehirde yaşayan insanlar arasında ayrımcılık yapmayı, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her karış toprağını aynı standartta eser ve hizmetlerle donatan biziz. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan şehirciliğe kadar her alanda yaptığımız tüm eser ve hizmetleri sunduğumuz insanlarımızın hiçbir kimliğine bakmadık. Ne vatandaşlarımız, ne bölgelerimiz, ne şehirlerimiz arasında asla ve asla ayrımcılık yapmadık.
LGBT'ler hariç.
Bir yandan da gerçekten hiç ayrımcılık yapmadan hiç. Ne kadar hizmeti varsa o sarayda parayı hak ediyor dedik ya, çünkü karşılığını veriyor diye. Gerçekten hiçbirimizi ayırmadan da ne kadar hizmeti varsa güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye hepimize
ulaştırdı.
Ulaştırdı.
Ulaştırdı, ulaştırdı. Vergi olduğu gibi bunları da yaydı tabana.
Yaydı.
Yaydı yani.
Yaydı, gerçekten yaydı.
Yani şimdi şöyle düşün, Kuzey Otobanı'ndan hiç geçtin mi?
Geçmedim hayat, ben yerini bile bilmem.
Ama her ay parasını ödüyorsun.
Gönül
sana da ayrım ya. Geçmiyorsun tabii. Demiyor yani.
Tabii tabii. Hiçbirimiz hani ayırmadan.
O hizmeti kullandın mı kullanmadın mı ayrımı da yapmıyor yani. O kadar eşitlikçi.
Asla. Vatandaşların tercihlerini değiştiğinden de bahsetmiş.
Dikkat ederseniz 20-30 yıl öncesiyle mukayese ettiğimizde artık vatandaşlarımızın hükümetten de belediyelerden de beklenti seviyeleri çok değişti. Sadece iş, sadece aş, sadece eğitim, sadece sağlık, sadece altyapı hizmeti sunmak kimseye yeterli gelmiyor.
Bir ama bunları sunsak da devamına sonra mı baksak acaba? Hani yani yetip yetmediğine ardından bir karar veririz hani.
Ama yani bunları da sunsak yetmiyor size. Gözünüz doymaz mı demek istiyor acaba Sayın Cumhurbaşkanımız? Öyle bir tarafı da var çünkü biliyorsun, böyle tatlı serdi.
İşte bunlar versek de yetmeyecek.
Aynen.
O yüzden vermeyelim, hiç boş ver.
Yani 20-30 yıl öncesiyle insanlar çok değiştiler, doğru. Ben de katılıyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza.
Özellikle son 20 yılda çok şey değişti.
Çok.
Özellikle son 20 yılda.
Sadece iş, aş, eğitim, sağlık, altyapı hizmetinin yeter. Siz geldiği bir son 20 yıldayız Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi. Daha fazlasını istiyoruz.
Ve vatandaşların gerçekten hükümetten ve belediyelerden beklentilerinden öte vatandaşlık, hükümet ve belediye tanımları da değişti. O yüzden doğru bir tespit.
Tespit var ama işte. Bir sonraki adımı da belki sonra.
Ama işte bak, sorunu doğru tespit etmek çözümün %50'sidir.
Şahlanış
dönemindeyiz. At iki ayağını havaya kaldı, şahlandı.
Aynen, sorun tespit edildi.
Ondan sonra dört nala mı gider, tırıs mı, orasını bilemeyiz. O atın
gerisin geri. Sürt üst. Son açıklamasına gidelim istersen Sayın Cumhurbaşkanımızın.
Partililerine seslendi son olarak bu hafta.
Bu partide şahsım dahil hiç kimse layüsel değildir.
Dedi. Ne demek layüsel? Yaptığı iş ve hareketlerden hesap vermeye mecbur olmayan, bir işin idaresi kendisine ait olmayan, mesuliyeti bulunmayan, mesul tutulmayan sorumsuz kişi.
Demekmiş. Ayrıca da senin de az önce söylediğin gibi jelatin açılmamış bir kelime Sayın Cumhurbaşkanımızın, ama böyledir. Geniştir kelime dağarcığı çünkü. Lebalep vardı geçen sene biliyorsun. Laüsel geldi bu senede.
Ama bak, Laüsel'in kime söylüyor?
AK Partililere. Partililere.
Lebalep nerede söylendi? AK Parti kongrelerinde. Kolpayı kime diyor?
CHP'ye. Aynen
yani
öyle.
Yani herkese anlayacağı dilden konuşuyor. Lütfen. Herkese seviyesine göre.
Aynen öyle diyelim ve toparlayalım. Yine muhteşem bir bölüm oldu be Kobra Bilicim. Vallahi bu her hafta daha iyisi olması nasıl oluyor bilmiyorum ama oluyor.
Şimdi bu haftamı ekstra gaza gelmemiz için bir sebep de vardı. Meriç Aral Teras Noir isimli YouTube programı yapıyor biliyorsun. YouTube'da keyifle izliyoruz. Bizden bahsedip bizi izleyicilerine tavsiye etmiş. Benim tabii dizlerim bağ çözüldü yani izlerken.
İnanılmazdı. Televizyona çıkmış gibi hissettim.
Aynen öyle. Çok ve çok samimi ve içten bir tavsiyeydi çok. Bu arada yani. Onu görmek de çok bizi etkiledi. Şey çok tatlıydı böyle. Haber dedi diyemedi.
Gündem dedi.
Gündem yorumluyorlar dedi. Ardından kara mizah diyecekti. falan böyle bir emin olamadı. Tam olarak da öyle bir programımız.
Tam olarak.
Yani o böyle hani bahsetmiştik ya Ahmet Hakan köşesinde o yazısını tanıtım olarak kullanabiliriz diye. Meriç Hanım'ın da bu böyle bizi anlatış şeklini tam olarak bizim programın tanıtımı olarak kullanabiliriz yani.
Kesinlikle hani. Gerçekten en doğru cümlelerle tanıtmış evet. Ve senin de söylediğin gibi çok samimi ve içtendi. Bir kez daha teşekkür edelim biz de buradan.
Başta Meriç Hanım olmak üzere bütün yavru kobralarımızı kucak dolusu öpücükler gönderelim.
Gönderelim çünkü en başta da söyledik ya, gerçekten muhteşem bir yıl olmuş bizim adımıza. Ve yılı kapatırken de muhteşem gelişmeler oluyor. Vallahi ne kadar teşekkür etsek az. Biz de sizi çok seviyoruz ki her hafta buraya oturma motivasyonunu buluyoruz bir şekilde.
Bizi hiç durmadan motive edebileceğiniz Instagram hesabımız.
Kobra Kobra Podcast.
Twitter'ımız.
Kobra Pod.
Kreasus hesabımız.
Kobra Kobra Podcast.
Diyelim haftaya görüşürüz.
Herkesi çok öpelim.
İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.